Şiir Gemisi. Güneşin yeni doğduğunu sana haber veriyorum. Yağmurun hafifliğini, toprağın ağırlığını ve bütün varlığımla kara yılan seni çağırıyorum. Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt içmeye. Pamuğun ağırlığını yapan dağın hafifliğini sana haber veriyorum yeni doğduğunu güneşin. Ben güneyli çocuk arkadaşım. Ben güneyli çocuk. Günahlarım kadar ömrüm vardır. Ağarmayan saçımı güneşe tutuyorum. Saçlarımı acının elinde unutuyorum. Parmaklarımdan süt içmeye çağırıyorum seni. Ben güneyli çocuk arkadaşım. Ben güneyli çocuk. Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Gelmiş dayanmış demir kapısına sevdanın, ben yaşamıyor gibi, yaşamıyor gibi yaşıyorum. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Seni süt içmeye çağırıyorum parmaklarımdan. Kara yılan, kara yılan, kara yılan, kara yılan.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Sizi Sezai Karakoç'un Kara Yılan şiiriyle selamladık bugün Şiir Gemisi'nin güvertesinden. Biz kim miyiz? Feray Uz ve Bleda Yaman birlikte hazırlıyorlar bu güzel programı. Bugün Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağız yaklaşık 30 dakika boyunca. Evet, Kara Yılan bir Sezai Karakoç şiiri. İkinci yeni şiirinin renklerini taşıyan, farklı temalar ve farklı tonlarda yazdığı şiirlerle güçlü bir şair kimliğini oluşturmuş Sezai Karakoç'un hayatına poetikasına odaklanacağız önümüzdeki iki hafta boyunca. Şairin şiir üzerine hayatını nasıl kurduğunu anlamaya çalışacağız ve en güzel şiirlerini de sizler için okumak istiyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Başlangıç Karayılan'laydı. Hoş geldiniz Bleda Yaman.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bu güzel şiirle girmemiz de manidar oldu diye düşünüyorum. Yüreğinize sağlık sizin de.
Teşekkürler. Evet, Sezai Karakoç'un en sevilen şiirlerinden aslında değil mi Kara Yılan?
Muhakkak öyle. Hı-hı. Sezai Karakoç'un birçok şiiri çok seviliyor. Birçok şiiri çok biliniyor. Fakat Kara Yılan'da daha farklı, böyle daha sitemkar bir hava görüyoruz. Sezai Karakoç'ta alışık olmadığımız. Hı-hı. Sezai Karakoç'ta daha çok ılımlı bir hava vardır. Sezai Karakoç şiirlerinde şefkat duygusu ön plandadır. Fakat Kara Yılan'da biraz daha sitemkar bir... Hı-hı. Daha iddialı bir şiirden bahsediyoruz.
Peki o zaman Sezai Karakoç'un hayatını mutlaka dinleyenlerimizle paylaşalım ki zaten herhalde yazmış olduğu şiirlere de yansımıştır değil mi?
Öncelikle Sezai Karakoç'un hayatı, edebi kişiliği ve şiir anlayışı üzerine konuşacağız. Kendisi 1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğuyor. Annesi Emine Hanım ev hanımıdır. Babası Yasin Bey 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde Ruslara esir düşmüştür. Dedesi Hüseyin Efendi de Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa tarafından takdir edilmiş, onun takdirine mazhar olmuş bir askerdir. Hı hı. Sezai Karakoç ilkokulu memleketi Ergani'de 1944 yılında, ortaokulu Maraş'ta 1947'de, lise ise Antep Lisesi'nde 1950 yılında bitiriyor. Hı hı. 1950-55 yıllarındaki üniversite eğitimini her şairimizde olduğu gibi Ankara Siyasal Bilgiler, Maliye Şubesi'nde tamamlıyor. Evet. Ve Maliye Bakanlığı'nın Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi kısmında memuriyete başlıyor. Bakanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulunuyor Karakoç. Memuriyet hayatı 1973'e kadar sürüyor ve 1973'te bir daha geri dönmemek üzere ayrılıyor, istifa ediyor. İlk şiiri lise yıllarında Büyük Doğu dergisinde yayımlanıyor Karakoç'un. Üniversite yıllarında bir şair olarak parlamaya başladığı görülüyor. İlk dergicilik tecrübesini bu yıllarda sadece iki sayı yayımlanan Şiir Sanatı isimli dergiyle gerçekleştirmiştir Sezai Karakoç. 1955'te memuriyetinin İstanbul'a naklinin hemen sonrasında bir süre Büyük Doğu dergisinin edebiyat ve sanat sayfasını yönetiyor.
Herhalde o zamanın önde gelen dergileri.
Doğrudur. Büyük Doğu dergisi bilindiği üzere Necip Fazıl'ın önderlik ettiği dergi. 57-58 yıllarında Pazar Postası'nda Balkon Şiiri yayımlanıyor ve diğer 18 çalışmasının Bu 18 çalışmanın içerisinde şiğirleri de var, yazıları da var. Yayımlanması artık Sezai Karakoç'u ikinci yeni saflarında durmaya zorluyor. Her ne kadar Karakoç kendini onlardan ayrı tutsa da, ayrı görse de ilerleyen zamanlarda isminin ikinci yeni şiir akımının kurucu şairleri arasında anılmasına vesile oluyor. Özellikle balkon şiiri.
Peki o dönemde tepki almış mıydı Pledayama bu şiir konusundaki yön değişimi? Örneğin Necip Fazıl'ın dergisinde çalışıyordu. O bir tepkiye sebep oldu mu?
Ben bir tepkiye sebep olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan bir tepkiye sebep olmuş olabilir. Sezai Karakoç bağımsız bir şair aslında. Hani kendisine has düşünceleri var. Kendine has bir ideoloji evreni yaratmış bir şair. Fakat hiçbir zaman hiçbir yere tam manasıyla intisap etmemiş bir şair. Dolayısıyla kimin ne dediği de işin açığı Sezai Karakoç'un pek de umurunda olmayan bir şairdir.
Hani siz bana Sezai Karakoç deseniz ben ikinci yenidir diyemeyebilirdim.
Doğrudur.
Yani dediğiniz gibi bunun farklı
böyle yaklaşım. Zaten Sezai Karakoç'un ikinci yeniye yaklaşımı daha mesafeli. Diyor ki ben sadece biçim olarak, tema olarak bazı konularda, bazı şiirlerde benzeşiyorum. Fakat ben onlardan değilim diyor. Ayrı duruyor. Bunu da dünyaya bakış açısı olarak, oradaki farklılığı belirtmek adına, ifade etmek adına bunu söylüyor. Yoksa biz biliyoruz ki Cemal Süreyya ile yakın arkadaş, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaşadığı magazinel maceraları meraklı dinleyicilerimiz bilirler zaten. Biz bugün o konulara girmeyeceğiz. Biraz daha mahrem içeren konular olduğu için.
Evet.
Ve o hikayelerde anlatılan insanlar şu an hayatta olduğu için onların anısına saygısızlık yapmamak için o konulara girmeyeceğiz. Ama
ilk şiiri mesela nerede yayınlanmıştı?
İlk şiir balkon şiiriydi. 57-58 yıllarında. İlk şiir kitabı Körfez 1959'da yayımlanıyor. 1960 baharında bir siyaset, düşünce ve edebiyat dergisi olarak nitelendirdiği Diriliş'i çıkarmaya başlıyor. Aslında Sezai Karakoç deyince aklımıza ilk Diriliş geliyor. Onun Diriliş macerası geliyor. 27 Mayıs arifesinde çıkan dergi Nisan ve Mayıs aylarında iki sayı çıkıyor ve yayına devam edemiyor ihtilalden dolayı. 16 Aralık 1963'ten itibaren Yeni İstanbul gazetesinde Farklar sütununda bir süre günlük yazılar yazıyor Karakoç. Sonra Mart 1966'da Diriliş'i yeniden çıkarmaya başlıyor fakat bir yıl sonra 1967'de kapatmak durumunda kalıyor. Burada da ekonomik nedenlerden dolayı. Bu arada İslam'ın Dirilişi, İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü adlı kitapları ile İslam Farklar Diriliş Çerçevesinde isimli 3 eseriyle ilk olarak Yazılar adı altında tek kitap halinde basılıyor. Temmuz 1967'de yeniden yayın hayatına dönüyor ve Büyük Doğu'da yazmaya başlıyor. Bu dönemdeki yazılarının kitaplaşmasıyla da Kıyamet Aşısı isimli kitabı ortaya çıkıyor. 4 Aralık 67'den itibaren Babali'de Sabah gazetesinde 10 ay süreyle Sütun başlığı adı altında yazılar yazıyor. Mağara ve Işık, Gül Muştusu kitapları da aynı dönemde basılıyor.
Sürgün ülkeden Başkentler Başkentine şiirini okusak, öncesinde neler söylemek istersiniz şiirin öncesinde?
Öncesinde şunu söylemek isterim, güçlü bir şiir olduğunu söyleyebilirim. Sürgün ülkeden Başkentler Başkentine artık kalıplaşmış Türk edebiyatında özellikle ikinci yeni dediğimizde Sezai Karakoç'u ikinci yeniden ayrı tutmak istediğimizde onun neden ikinci yeniden ayrı tutulması gerektiğini en iyi ispat eden şiirdir diyebilirim bence bana göre.
Tamam, o zaman bunu düşünerek bir dinleyin siz sevgili dinleyenlerimiz. Sürgün ülkeden Başkentler Başkentine.
Senin kalbinden sürgün olduğum ilkin, bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Aff dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği, zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengüsü pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.
Evet, Sezai Karakoç'un yazın hayatı ne şekilde devam etti? Evet, dirilişten bahsettiniz. Sonrasında farklı dergiler var mı? Başka gazeteler var mı?
Şöyle ki 1969'un Ekim ayında başlayan süreçte 126 sayı yayımlandı Diriliş. Hı hı. 1971'de yayın hayatına bir kez daha ara verdi Karakoç. Milli Gazete'de Sur başlıklı köşesinde yazılar yazdı. 1974-76 arasında düzenli olarak 18 sayı çıkan Diriliş ardından 78'e kadar günlük şeklinde çıktı. Ekim 1979-Eylül 1980 arasında aylık olarak 12 sayı yayımlandı. 1983 tarihinde 7 Ocak ile 17 Haziran tarihleri arasında günlük gazete olarak yayımlandı. 25 Temmuz 1988'de haftalık olarak yayımlanmaya başladı ve kesintilerle birlikte toplamda 396 sayı yayın hayatına devam etti Diriliş. 5 Şubat 1992'de de son sayısıyla.
Siyasi hayatta da ismini biliyoruz değil mi biz Sezai Karakoç'un?
Evet, Sezai Karakoç 26 Mart 1990'da Diriliş Partisi'ni kuruyor. Ancak parti iki kez üst üste seçimlere katılamıyor. Yeterli imkanları ve yeterli şartları sağlayamadığı için. Yasa gereği 19 Mart 1997'de kapatılıyor.
Parti.
Evet. Karakoç 23 Nisan 2007'de tekrar Yüce Diriliş Partisi ismiyle parti kuruyor. Genel başkanlığını yapıyor. Bu partide Yüce Diriliş Partisi de bir önceki parti gibi herhangi bir siyasi zafere ya da herhangi bir siyasi başarıya ulaşamıyor.
Ulaşmış değil.
Muvaffak olamıyor.
Ama artık herhalde yaş da aldı bayağı değil mi?
Doğrudur,
bu süre içerisinde.
Doğrudur. Bu süre içerisinde 2021 yılına kadar Sezai Karakoç hayatın her döneminde mütevazı yaşamıştır ama son döneminde ayrı bir mütevazılığa sahip. Kasım 2021'de 16 Kasım'da İstanbul'da vefat etti. 17 Kasım 2021'de Şehzadebaşı Camii'nde öğle namazını mütakip defnedildi. Büyük şair hiç evlenmedi. Hiçbir zaman evlenmedi. Belki Monorazo'yu konuşurken orada bir anekdot verebilirim ama.
Tamam. Monorazo'yu o zaman programımızın sonunda diyecektim ama hayır. Bir sonraki programımızda okumayı olur. Açıkçası düşündüm. İsterseniz sonraki anekdotu şimdiden söyleseniz mi ki bizim aklımızda
orada
kalmasın.
Orada Monorazo şiirindeki akrostişide ismi geçen hanımefendiye büyük aşk duyduğu, büyük muhabbet duyduğu ve bu yüzden. Bu yaşanan hadise üniversitede yaşanıyor, mülkiye yıllarında yaşanıyor.
Evet.
Sonrasında da hiç kimseye gönül veremediği söylenir.
Evet, evet.
O yüzden o hanımefendi hayatta olduğu için beyanatlar verdiği için çeşitli gazetelere, çeşitli öyle dergilere. Mi? O yüzden ben bu konuya özellikle girmek istemiyorum.
O zaman akrostişe evet. dikkat edecek evet. dinleyenlerimiz. Evet. Tamam, tamam. Peki Mona Rosa'yı dinlerken.
Ece Ayhan'ın ifadesiyle Kara Koç'u nereye koyabiliriz ondan bahsetmek istiyorum. İkinci yeni başlangıcındaki ilk anlamıyla Sezai Kara Koç'u ile Cemal Süreyya'dır diyor Ece Ayhan. İkinci yeni başlangıcındaki ilk anlamıyla. İkinci yeni'nin kurucu isimlerinden birisi olarak vurgulansa da
Ece Ayhan böyle vurgulamış
evet,
ama.
Doğrudur. Program başında da ifade ettiğimiz gibi Sezai Kara Koç'un kendi tabiriyle söyleyeyim. Benim ikinci yeniyle ilgim aynı dönemde şiir yazmam ve belki biçim bakımından bazı ortak yanların bulunmasından ibaretti. Bu yakınlığa kısmen mesafe koyuyor kendisi ve bu duruma şöyle bir açıklama getiriyor esasında. Başlangıçta sanat planında görünüşte çok yakın bir noktadan çıktığım arkadaşlardan şiirim uzaklaşıyor. Bu yüzden sürgün ülkeden başkentler başkentine şiirini
evet,
söyledim.
Evet.
Karakoç'un bu ibaresini destekler niteliktedir çünkü.
Hmm, değişimi.
Çok yakın bir noktadan çıktığım arkadaşlardan şiirim uzaklaşıyor.
Uzaklaşması evet.
Ses ve biçim, motifler ve imajlarda başlangıçta çok yakın olduğumuz şair arkadaşlardan gittikçe o biçimi dolduran ve o sesi fırlatan varoluşu idrak farkı yüzünden ayrılıyorum.
Hmm.
Varoluşu idrak farkı.
Varoluşu
yani,
idrak
varoluşu farkı. İdrak farkı. Yani varoluşa dair. Şimdi ikinci yeninin bütün şairleri varoluşçu. Fakat buradaki idrak farkından kastı biraz daha ideolojik, dini, sosyal hassasiyetleri ya da farklılıkları Sezai Karakoç'un bahsetmek istediği
kabullenişi
şey.
Kabullenişecekti farkı. Evet, evet.
Ya da tanrıyı, doğayı anlama biçimi.
Hı-hı.
Bu kişilik farkından dolayı bu şekilde ifade ediyor Sezai Karakoç. Ya da başından beri olan bu farklılık gittikçe daha çok beliriyor diyor.
Hı, aslında sonraki baştan zamanda. Beri vardı diyor.
Baştan beri
mi?
Vardı diyor. Karakoç'un vurguladığı varoluşu, idrak farkı meselesinin onun bir düşünce sistemi olarak inşa etmeye çalıştığı diriliş yaklaşımı bağlamında değerlendirmek de gerekiyor aslında. Hı. Çünkü Sezai Karakoç'un düşünce ve sanat üretiminin düşünsel zemini ve varoluşu metafizik bir bağlamda algılayan bir yaklaşım olarak dirilişin iki temel boyutunu oluşturuyor.
Hmm.
Şimdi buradaki diriliş düşüncesi ne? Diriliş neden Sezai Karakoç'un yayınlarının ismiydi? Diriliş
partinin,
felsefesi neydi? Partinin neden ismiydi?
Isim.
Bunlardan birincisi dirilişin bugünü. Tarihi sosyolojik bir bakış açısıyla yeniden insanın sorunları ile bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan düşünsel zeminin kritik edilmesini. Sonra da uygarlığı şekillendiren kavramlar üzerinde yoğunlaşarak bu kavramların anlam, içerik ve sınırlarının belirlenmesi yönünde yeniden bir düşünsel üretimi hedefliyor.
Evet.
Yani burada bir tarihsel bir metodolojiden bahsediyoruz. İkinci boyutu ise diriliş düşüncesinin sistemin kendi estetik anlayışını kurması ve bu bağlamda eserler üretmesi. Aslında önemli olan burası. İlk kısım olmayabilir ama
evet.
önemli olan burası. Burada da ikinci yeniyle benzeştiği nokta aslında burada başlıyor. Diyor ki şiir kendi yükünü taşımalıdır. Şiir kendi estetik değerini oluşturmalıdır. Aslında diriliş dediği düşüncenin şiirde yeniden var olmanın mücadelesini verdiği düşünce olarak yansıtabilirsek büyük resimde ikinci yeniyle benzeştiğini görüyoruz. Çünkü ikinci yeniciler de daha önce bahsetmiştik şiirden başka bir amaç gütmüyorlardı. Karakoç'a göre her yenilik özünde bir kültür değişmesi. Bu nedenle yeni bir kültürün teşekkülünde yeni ve adeta büyülü bir dil ve üslubu önemsiyor. Sezai Karakoç muhafazakar bir insan, gelenekçi bir insan, gelenekçi bir şair. Fakat dilin sunduğu imkanları, sınırlarını zorlamış bir şair. O yüzden biz hep ikinci yeniyle anıyoruz kendisini. Üslup bakımından yenilikleri aramış, her ne kadar Necip Fazıl'ların, Mehmet Akif'lerin yolundan gitse de kendine has bir üslup oluşturmayı başarabilmiş bir şair olduğu için dikkate değer buluyoruz.
Ve yeniliğe yakındığı sebebiyle de ikinci yeniye
doğrudur.
Yakın buluyoruz.
Doğrudur.
Evet.
Ona göre zaten kültürün çoğunlukla edebiyatla özdeşleştirilmesi hususu var bir de. Bu edebiyatın kültürle özdeşleştirilmesinin ardında da bu iki alanın etkileşim ve iletişimindeki süreklilik önemlidir Karakoç için. Karakoç'un bu vurgusu onun şiiri ile düşünce sisteminin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği sonucunu doğuruyor. Biz hep söyledik, şiirde körü körüne, amiyane tabirle kör göze parmak sokar gibi düşünceyi, ideolojiyi şiirde bir amaç olarak kullanıp okuyucuya verme gayreti estetik değeri düşüren bir şey. Fakat illaki şiirde düşünce yer alacaksa bunu estetik kaygılarla, estetik kaidelerle yükseltme çabası da takdire şayan bir meseledir diyebiliriz. Nitekim Sezai Karakoç meşhur cümlesinde şu ifadelere yer veriyor. Sanat tutumum genel dünya görüşümün bir bölümünden başka bir şey değildir diyor. Sanat düşüncesini hayatın diğer alanlarına dair taşıdığı düşünceden ayırmıyor. Burada bir bütünlükten bahsediyoruz aslında. Hı hı. Onu bir sesin, yeni bir sesin sırtına yüklemekten ibarettir diyor. Benim şiirim aşk, hürriyet, yaşayış ve ölüm gibi var olmanın dinamitlendiği noktalardaki trajik espriyi, irrasyonele ve absürde bulanmışı zapt etmektir. Bu cümle bile ikinci yeni cümlesidir. Her ne kadar Sezai Karakoç, ikinci yenici değilim, ben onlardan değilim dese de şu kurduğu cümle bile bize bu çünkü bir daha, tipik bir...
Onu bir daha söyler misiniz?
Bir daha söyleyelim. Benim şiirim... Şöyle, benim şiirim aşk, hürriyet, yaşayış ve ölüm gibi var olmanın dinamitlendiği, var olmanın dinamitlendiği noktalardaki trajik espriyi irrasyonele ve absürde bulanmışı zapt etmektir. Yani ne demek istiyor? Biz Sezai Karakoç şiirinde hayatın olağan akışı içerisindeki aşk, hürriyet, yaşamak, ölüm gibi yaşamaya dair temel konuların dinamitlendiği, yani patlatılmaya çalışıldığı, önemsendiği, önemsenmeye çalışıldığı bir noktada trajik espriyi, burada da mizahı, hicvi, yahut kara komediyi, ikinci yeninin ekseriyetinde gördüğümüz bütün bu unsurları Sezai Karakoç burada da kendisi de kabul ettiğini beyan ediyor. Bu noktalarda da yani hayatın bize ciddi olarak önümüze sunduğu şeylerde trajik espriyi, alay edebilmeyi ve irrasyonele ve absürde bulanmışı zapt etmeyi. Yani akıl dışı, masalsı, efendime söyleyeyim, sürrealist diyebileceğimiz bir güdüyle yaklaştığını ifade ediyor Sezai Karakoç. Bu yüzden dedim bu tipik bir ikinci yeni davranışıdır. Hani şiirde kapalılık ve şiirdeki gerçekliğin daha masalsı ve daha iddialı biçimde dile getirilişi ikinci yeniyledir.
Üzgünüz Sezai Karakoç ama siz ikinci yenisiniz.
Evet, evet. Bu ifadeler diriliş düşüncesi ve Sezai Karakoç şiirinin aynı hakikat olgusunun düşünsel zemininde bir araya geldiğini gözler önüne seriyor bence. Ve estetik alanda vücuda gelme biçimlerinden ibaret olduğunu daima göz önünde bulundurmanın gereğine bir işarettir. Bu bağlamda Sezai Karakoç şiirini eserlerinde çerçevesini çizdiği medeniyetin bir unsuru olarak inşa ediyor. Yani Sezai Karakoç özet olarak söyleyecek olursak şiirini büyük bir iddia üzerine inşa etmiş bir şairdir. Bu bağlamda diriliş düşüncesinin temel karakteristikleriyle Karakoç şiirinin içeriği örtüşür. Yani onun şiirinde ele aldığı temalarla, şiirinde ele aldığı konularla gazetelerde, dergilerde, neşrettiği eserlerde, yazdığı düz yazılarında, denemelerinde ele aldığı konular benzeşir. Ayrışmaz. Bunu söylemek istiyoruz. Bu yüzden onun şiirinin temel bağlamanın diriliş düşüncesi olduğunu söylemek mümkündür.
Zaten başta da söylemişti değil mi? Hani onu da konuştuk. Benim hayata bakışımdan farklı bir şey değildir.
Doğrudur.
Şiirde yaptığımda demişti. Evet, biz sevgili dinleyenlerimiz bir bölüm daha herhalde değil mi Bledey Aman?
Doğrudur.
Sezai onun, Karakoç konuşacağız.
Sezai Karakoç'u iki bölüm hazırlamamızın nedeni şu. Onun şair kimliğinin yanında şair kimliğini besleyen diğer büyük şairlerimiz gibi, Nazım gibi ya da Necip Fazıl gibi şair kimliğini besleyen daha farklı bir kimliğinin olduğunu, eskilerin tabiriyle feylezof, biraz daha filozof güdüsüyle edebiyata yaklaşmış olmasının neticesinde ortaya birçok eser çıkardığı için biz o eserlerin hepsine vurgu yapamasak da en azından bir kısmına ve onun şiir dünyasına İlk bölümde girmiş olduk. İkinci bölümde daha derinlemesine girmek için ikinci bölümde
tamam, o zaman Sezai Karakoç'un şiirinin özelliklerinde ikinci bölümde yine Bledey Aman'la konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Sezai Karakoç'un yazmış olduğu Kar şiiriyle veda ediyoruz sizlere. Bledey Aman, Feray Uz birlikte hazırladılar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte şiir gemisinde buluşmayı umut ediyorum. Sezai Karakoç'tan Kar'ı dinliyoruz. Karın yağdığını görünce kar tutan toprağı anlayacaksın. Toprakta bir karış karı görünce kar içinde yanan karı anlayacaksın. Allah kar gibi gökten yağınca
karlar sıcak sıcak saçlarına değince, başını önüne eğince benim bu şiirimi anlayacaksın. Bu adam, o adam gelip gider. Senin ellerinde rüyam gelip geçer. Her affın içinde bir intikam gelir gider. Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın. Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi. Öyle kar yağdı ki elim üşüdü. Ruhum seni düşününce ışıdı. Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın. Şiir Gemisi.